Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür, Gökhan Polat sesimizi sizlere ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Mesnevi'den hikayelerimize devam ediyoruz. Vezirin padişaha hile öğretmesi hikayesiyle. Padişahın öyle yol vurucu, öyle hilekar bir veziri vardı ki hileyle suyu bile düğümlerdi. Dedi ki, Hristiyanlar canlarını korurlar ve dinlerini padişahtan gizlerler. Onları öldürmenin faydası yok. Dinin kokusu çıkmaz, misk ya da öt ağacı değil ki. Din 100 tane kılıf içinde gizli sırdır. Dışı sana malumdur ama içi bilinmez. Padişah, peki söyle bakalım, ne yapalım, ne tedbir alalım? Ne yapalım ki dünyada ne açık ne de gizli din tutar bir Hristiyan kalmasın dedi. Vezir dedi ki, bana gazap ederek hükmet, kulağımı ve elimi kestir, burnumu ve dudağımı yardır. Ondan sonra beni dar ağacına çıkar. O esnada bir şefaatçi suçumun affını dilesin. Bu işi 4 yol ağzı bir yerde tellal pazarında yaptır. Sonra da beni uzak bir şehre sürgün et ki ben onların arasına 100 türlü din ihtilafı sokayım. Vezirin Hristiyanlara hilesi. Ben onlara diyeyim ki ben gizli Hristiyanım. Sırları bilen Allah gönlümü bilmektedir. Padişah benim imanımı anladı, kin ve garezden dolayı canıma kastetti. Dinimi padişahtan saklamak, onun dininden görünmek istedim. Lakin padişah benim sırrımdan bir koku sezdi. Sözlerim huzurunda kusurlu göründü. Dedi ki, senin sözlerin içinde iğne olan ekmek gibidir. Gönülden gönüle bir pencere vardır. Ben o pencereden senin halini gördüm, artık lafını dinlemem. Eğer İsa'nın ruhaniyeti imdad etmeseydi, o Yahudi beni parça parça ederdi. İsa için başımla oynar, canımı verir ve bunu kendim için büyük bir nimet bilirim. İsa'dan canımı sakınmam, fakat onun din bilgisine iyiden iyiye vakıfım. O pak dinin cahiller arasında mahvolması bana dokunmakta. Tanrı'ya, İsa'ya şükür olsun ki biz bu hak dine yol gösterici olduk. Belimizi zünnarla bağladığımızdan beri Yahudiden ve Yahudilikten kurtulduk. Ey halk, devir İsa'nın devridir. Onun dininin sırlarını candan dinleyin. Vezir bu hileyi padişaha sayıp dökünce padişahın endişeleri sona erdi. Padişah vezir ne dediyse yaptı. Halk vezirin Hristiyan çıkmasına şaşırıp kaldı. Onu Hristiyanların oturdukları tarafa sürdü. Vezir de ondan sonra halkı davete başladı. Hristiyanların vezire inanmaları. Yüz binlerce Hristiyan azar azar onun etrafına toplandı. O, onlara gizlice İncil'in, zünnarın ve namazın sırrını anlatmaktaydı. Görünüşte din hükümlerini anlatıyordu. Hakikatte ise onları avlamak için ıslık çalıyordu. Bunun için sahabe peygamberden azgın nefsin hilelerini sorardı. Nefis, ibadetlere ve candan gelen ihlasa hangi kötü niyetleri karıştırır diye araştırırlardı. Peygamberden ibadetlerin sevabını sormazlar, apaçık ayıp hangisidir diye sual ederlerdi. Gülü kerevizden fark gibi inceden inceye nefsin hilelerini bilirlerdi. Sahabenin kılı kırk yaranları umumiyetle kötülüklerin beyanına hayran olurlardı.
Evet.
Evet hocam.
Şimdi daha önceki derslerimizde söylemiştik, Paulus'un hikayesine başlamıştı Mevlana ve bu uzunca bir hikaye aslında. Araya başka şeyler de katıyor ama tekrar bu hikayeye de dönüyor. Ama o Mevlana'nın daha önceki başka bir hikayede söylediği gibi bu hikaye bizim de hikayemizdir. Bu Mesnevi'de anlatılan hikayelerin tamamı aynı zamanda bizim de hikayelerimizdir. Çünkü her an insanlar bunu tekrar tekrar yaşamaktadırlar. Şimdi bu vezirin hilesi üzerinde biraz duracak olursak aslında bu tarihin bilinen en eski numarasıdır ve en eski hilesidir. Bu da nedir? Mevcut iktidar sahipleri, mevcut güç odakları yeni bir inanç, yeni bir düşünce ortaya çıkıp insanlar etrafına toplanmaya başladığında gelecekte kendi iktidarlarından etmesin, kendi inançlarını ortadan kaldırmasın diye buna karşı tedbir almaya başlarlar. Ve başlangıçta zulmederek, engel olarak, öldürerek engel olmaya gayret gösterirler. Ancak bunların bu gayretleri iyi bir netice vermez. Onların yaptıkları baskılar ve zulümler inancın daha da kuvvetlenmesine ve gelişmesine vesile olur. Bu sebeple vezir burada bir hile öğretiyor. Yani o da Paulus'tur. Paulus'tan da aslında kısaca belki bahsetmek lazım.
Lütfen hocam.
Paulus da başlangıçta aslında Hristiyan düşmanı bir insandır. Vali olduğu da söyleniyor. İşte vezir olduğu da söyleniyor. Ve çokça Hristiyan'a da zulmetmiştir başlangıç itibariyle. Ancak rivayetlerde çeşitli söylentiler var. Bir rivayete göre bir rüyasında işte görüyor ve rüyasında İsa buna bir yumruk atıyor, gözünü kör ediyor. O da bunun üzerine uyandığında, durumu gördüğünde Hristiyan olduğu söyleniyor. Ama burada anlattığında, Mevlana'nın anlatımında ise böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Bilerek ve isteyerek, kasten bir hileyle kendisinin sultan tarafından, padişah tarafından güya cezalandırılır gibi yaparak, ona ceza verilerek ve bunu da halka duyurarak yapılması ve onu Hristiyanlar arasında sürgün edilmesiyle neticelenecek bir oyundan, bir tezgahtan tabiri caizse bahsediliyor. Ve bu oyun ve tezgah neticesinde de gerçekten de bu tutuyor. Çünkü biz bugün de görüyoruz aslında. Bugün de insanların, daha doğrusu gerçek iktidar sahiplerinin yeni düşünceyi bertaraf edebilmek amacıyla iki yöntemle bu işi yaptıklarını görüyoruz. Bu yöntemlerden bir tanesi, yani mevcut iktidarla birlikte olan ya da eski inançla birlikte olan bir adama o inancın sahipleri yeni dine inandıkları için zulmederler, onu cezalandırırlar. Bu da onların elinden kaçar ve gerçekten yeni inanan adamların arasına girer. Ama aslında onun niyeti oradaki inancı bozmak, orayı ifsat etmek ve onlar arasında ihtilaflar çıkararak gelecekte kendileri için tehlike olmasını bertaraf etmek istiyorlar. İkincisi de hiç iktidara falan gerek kalmaksızın adam kendiliğinden hidayete geldiğini, iman ettiğini, yeni inanca müntesip olduğunu iddia eder, araya gelir. Ve tabii insanlarda enteresan bir şey vardır. Sonradan gelenler kıymetlidirler niyeyse. Bir toplumun içerisinde sonradan gelenler, hele hele daha önceden mevcut iktidar tarafından ya da mevcut inanç tarafından önemsenen, kutsanan bir adam yeni bir inanca dahil olduysa, o yeni inancı müntesipleri onunla kuvvetlendiklerini düşündükleri için ona dört elle sarılırlar. Onun kendilerine bir hile yapacağını, huda içerisinde olacağını da hesap etmezler.
Ve güçlü söylemlerle geliyorlar.
Evet, şimdi tabii bu adamların özellikleri var. Onlardan bir tanesi, aslında bunun üzerine durmak lazım. Bunlardan bir tanesi inanç ve düşünce bakımından çok bilgilidirler. Evet. Özellikle o yeni inancın inanç esaslarını ve düşünce biçimini çok iyi, güçlü bir biçimde bilirler. Yine bu adamlar aynı zamanda bu yeni inanca herkesten daha bağlı gözükürler. Biz aslında tecrübi olarak hayatta da onu çok gördük yani. Bu tür problemlerle de kendi hayatımızda da karşılaştığımız için. Bu sebeple ben artık şöyle bakıyorum. Hani sonradan bizim aramıza gelmiş ya da sonradan bir düşüncenin arasına gelmiş insanın o düşünceye gereğinden fazla bağlanıyor olması ya da gereğinden fazla ona itina gösteriyor olmasından biraz da şüphelenmek lazım.
Mutlaka.
Çünkü bu tarihin bilinen en eski hilesidir. Bu hileye de dikkat etmek lazım. Bir başka şey, bu adamlar kendi dışındakilerini cahillikle itham ederler. Burada da görüyoruz, yine buradaki Paulus da diyor. Yani bence bu dinin cahiller tarafından
mahvolması
zoruma gidiyor. Yani cahiller bunu perişan ediyorlar. O yüzden de bizim gibi bilgili bir adama ihtiyaç vardır diye bakıyorlar. Ve bir başka şey, bu adamlar aslında çok kibirlidirler. Ama bu kibirlerini tevazu kisvesi altında gösterirler. Hani mütevazi davranıyormuş gibi kibir gösterirler. Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen bir söz de vardır. Yani bazı tevazuda kibir vardır da deniyor. Hakikaten de biz görüyoruz. Gereğinden fazla tevazu gösteren adamlara da dikkat etmek lazım. Evet. Onlara da ya bu ne mütevazı adam, ne muttaki adam, ne işte üstün bir adam desinler diye de böyle bir şey yapabiliyor. Aslında bu mevzuda biraz sonra geleceğiz. Ne şeyin bu Mesnevi'nin alt kısmında bu okuduğumuz bölümde anlatılan bir şey var. Oraya da geleceğiz, hı hı, Allah izin verirse. Ama bir sırayla gidecek olursak şimdi buna da giriş bölümünde diyor ki dinin kokusu çıkmaz. Misk ya da öz ağacı değildir. Yani dinin kokusu olmaz aslında. Ve yine diyor ki din 100 tane kılıf içerisinde gizli sırdır. Dışarıdan sen görürsün ama içini bilemezsin.
Ama içi bilinmez, evet.
Şimdi gerçekten de din böyledir. Neden böyledir din? Çünkü zaten din bize normalde görünmeyen alemden bahsediyor.
Evet.
Görünmeyen alemden bahsettiği için biz insanların yüreklerinde taşıdıklarını bilemiyoruz. Sadece görüntülerine bakabiliyoruz. Yani yüreklerinde gerçekten neye inandıklarını bilmek mümkün olmaz. Gerçekten neye inandıklarını bilmek için çok uzun süre arkadaşlık etmek lazım. Belki çok uzun süre dostluk etmek lazım ve aradaki dostluk ve arkadaşlıklar da genellikle maskesiz olması, tabii, durumunda anlaşılabilir. Bu sebeple de yani dindar insanların nasıl inandıkları ve iç dünyalarında neler hissettiklerini kavramak mümkün olmaz. İşte ama biz genel olarak dinin bize öbür dünyadan bahsettiğini, öbür alemden bahsettiğini, bilinmeyen ve gaybi olan şeylerden bahsettiğini de unutmamız lazım. Unutmamamız lazım. Şimdi bir başka şey burada diyor ki, benim sırrımdan padişah bir koku sezdi ve benim kendilerinden olmadığımı anladı. Şimdi aslında biz burada şunu da görmeliyiz. Evet, iç dünyasını tam olarak insanların bilemeyiz. Lakin insan aslında dilinde biraz da gizlidir. Bizim eski şeylerimizin, büyüklerimizin söylediği dervişin fikri neyse zikri de odur. Sözünden de burada hareket ederek anlayabiliriz ki aslında insanlar biraz da sözlerinde gizlidirler. Özellikle bu fitne ve fesat çıkaracak insanların sözlerinin arka planında neyi güttüklerini, neyin peşinde olduklarını anlamak bilen insanlar açısından aslında biraz mümkündür. Lakin bunun için biraz bilgiye sahip olmak lazım. Yani teferruat bilgisine sahip olmak lazım. Bu bilgiye sahip olduğunuz zaman adamın kültürel kodlarını bilirsiniz. Şöyle bir misal verebiliriz aslında hani gündelik hayatta. Eskiden 12 Eylül öncesinde Türkiye'de ideolojiler güçlüydü. Ve biz oturup bir takım insanlarla konuştuğumuz zaman onların dillerinden işte devrimci mi, milliyetçi mi, İslamcı mı olduğunu anlardık. Tabii. Kullandıkları dilden anlardık. Bu da aslında böyledir. İnsanları normal şartlarda dilinden anlamak da mümkündür. Bu sebeple de biz özellikle inanç bakımından hele hele günümüzde işte böyle problemlere de karşılaşıyoruz. Din ve tıp söz konusu edildiğinde ben ülkemize bakıyorum, herkes allame. Din ve tıp söz konusu edildiğinde bilmeyen yok. Peki gerçek olana nasıl ulaşabileceğiz? Gerçek olana da gerçekten bilen adamları bulduğumuz takdirde ulaşabileceğiz. O yüzden de biz hani bizi yeni bir şeye çağırdığını söyleyen ya da bizim inancımıza sonradan gelip de dahil olmuş ve bize sonradan dahil olduğu halde bize dinimizi öğretmek isteyen insanlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. İşte bize sonradan dahil olmuş ama bize dinimizi öğretmek isteyen insanların bir takım temel şeyleri var, özellikleri var. Bu temel özelliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu temel özelliklerini biraz önce söyledim. Bunlar aynı zamanda kibirli insanlardır. Onların kibrini anlamak da mümkündür. Çünkü insan ne olursa olsun sosyolojik bir varlık olduğu gibi, yani sosyal bir varlık olduğumuz kadar biz aynı zamanda psikolojik bir varlığız da. Yani bir iç dünyamız da var. Bütün sözlerimiz, bütün fiillerimiz, bütün yapıp etmelerimiz, hatta işte musikimiz, sanatımız, yolda yürüyüşümüz, giyinmemiz, konuşmamız, her şeyimiz aynı zamanda bizim kendi iç dünyamızı ve psikolojimizi de yansıtır. Bu sebeple de biz bu insanların bir çeşit münafık yapan insanların, bir çeşit insanları hakikattenmiş gibi gözükerek yanlışa götürmek isteyen insanların özellikleri üzerinde kafa yormamız lazım. Bu yorduğumuzda da işte bu Mevlana'da da bunu görüyoruz. Bunlar gerçekten kibirli insanlardır ama bu kibirlerini tevazu ile kılıflarlar, evet, tevazu ile saklarlar. O sebeple biz çok fazla mütevazi gibi gözüken insanlara dikkat etmemiz lazım. Mesela biz şunu görüyoruz normal gündelik hayatımızda. Bu tür insanlardan ben özellikle televizyonda falan gördüğüm zaman diyor ya diyor ne kadar cahil insanlarsınız. Ben filanca kitabımda yazdım onu okuyuverseniz ya diyor. Anlıyorsunuz ki böyle davranan insanlar samimi insanlar değildirler. Gerçekten inanan insanlar değildirler. Çünkü gerçekten inansalar bir kere bizim açımızdan en kıymetli varlık insandır. Mevlana'nın da zaten bütün derdi insanın kıymetli olduğunu ve insanın kıymetinin bilinmesi üzerinedir. Bütün sözleri bunun üzerinedir zaten. Başkaca bir derdi de yoktur zaten. Ne Mevlana'nın ne de başka alimlerimizin ya da ariflerimizin tamamının insanın kıymetli olduğunu bilmektir. Ve gerçekten mesela benim bir arkadaşım vardı, onun şu sözü benim çok hoşuma gider. Ya arkadaşlar, Allah insana güveniyor, biraz da siz güvenin derdi. Yani bizim biraz da insana güvenmemiz lazım ve Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz Taif'te kendisini taşlayanlara karşı söylemiş olduğu bir söz de var. Ya Rabbi, onlar bilmiyorlar, onları affet diyor.
Ve dua ediyor.
Evet, onlar için dua ediyor. Biz de insanı bilmeliyiz ve insanı kurtarmak için gayret göstermeliyiz. Şimdi bu Paulus'un buradaki hikayesine baktığımız zaman oraya yaptıklarına, Hristiyanlığa yaptıklarına bakmamız lazım. Bir kere bu adamlar ne yapıyorlar? Başlangıç itibariyle Paulus'ta bunu görüyoruz. Önce kendilerini güvendirmek ve kendilerinin bu yolun yolcusu olduğuna inandırmak için doğru sözler söylüyorlar. Tabii. Başlangıç itibariyle o topluluğun inandıkları her şeyin doğrularını söylüyorlar. Çünkü güvenmek ancak böyle mümkündür. Bu güveni sağladıktan sonra bu defa yavaş yavaş zehrini vermeye başlayacak. Şimdi burada Paulus'un yaptıklarını da görüyoruz. Başlangıçta kendisine güvendirmek için ne yapıyordu Paulus? İncil'den, zünnardan ve de namazdan bahsediyordu. Şimdi biraz isterseniz İncil üzerinde duralım. Evet, İncil hocam. Nedir? İncil biliyorsunuz Hazreti İsa'ya vahyedilmiş kitabın adıdır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ya bu Hristiyan, bugünkü günümüz Hristiyanlar da buna İncil'ler der. Ve bu İncil'ler işte biliyorsunuz 4 tane isimle, 4 kişinin yazdığı isim şey olarak, kitaplar olarak karşımızdadır. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Buradaki İncil kitabını bizim Kur'an-ı Kerim'le karıştırmamak lazım. Yani o da bir kitaptır ama Kur'an-ı Kerim'le şeyi yoktur, benzerliği yoktur. Neden benzerliği yoktur? Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e vahyedildiğinde Hazreti Peygamber kendisi ezberliyor önce. Hı hı. Zaten hatta ezber için gayret göstermesine gerek yok. Allah ona vahyediyor. Diyor ki sen sadece okunuşunu takip et. Bunu sana ezberletmek, kalbine yerleştirmek bize aittir. Hazreti Peygamber kendisi ezberliyor. Sonra vahiy katiplerine yazdırıyor. Sonra da gelen bu ayetleri, o zaman sözlü kültür olduğu için, ezberleme çok güçlü olduğu için onlarca insan ezberliyor. Ve Hazreti Peygamber'in vefatından sadece 2 sene sonra, bizim kitabımız toplanıyor, bu yazılı metinler toplanıyor ve hafızların denetiminden geçirerek bugünkü hali alıyor. Aslında bugünkü hali Hazreti Peygamber'in derühte ettiği, Hazreti Peygamber'in yazdığı halidir. Hı. İncil'e baktığımızda ise böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. İnciller şöyle ortaya çıkıyor. Hazreti İsa zaten çok kısa bir peygamberlik yapıyor. Kendisine vahyedilen vahiyleri, konuşmaları arasında o kendi havarilerini aslında söylüyor. Lakin havariler döneminde de İnciller kitaba, yazıya geçmiyor, kayda geçmiyor. Havarilerden sonraki dönemlerde, hatta bunlardan bir tanesinin havari olduğu söyleniyor. Havarilerden sonraki dönemlerde en erken 40 yıl sonra, ikinci kitabın 50 yıl sonra kaydedildiği söyleniyor. En erken 50 yıl sonra kaydedilmiş. Ve dolayısıyla İnciller aslında sadece Hazreti İsa'nın vahiy olarak söylediği sözlerden bahsetmiyor. Vahiy olarak aldığı sözleri, yazılı sözleri değil.
Yorumlar da
Hazreti İsa'nın kendi yorumları da var. Hani bizde hadis dediğimiz sözler var ya, Hazreti İsa'da da bir Allah'tan gelen İncil'ler var. Onu Hazreti İsa biliyor. Bir de kendi sözleri var.
Hatta yazan kişilerin bile belki yorumları vardır.
Evet, var tabii. Yazan kişiler zaten sadece İsa'nın sözlerini nakletmiyorlar. Aynı zamanda havarilerin sözlerini de naklediyor. Hatta kendi görüşlerini de söz ediyor. Bu anlamda baktığımız zaman İncil'ler bizim aslında hadislerimize bile denk değildir.
Evet.
Bu anlamda baktığımızda İncil'ler bizim tarih kitaplarımıza denktir. Yani
orijinal Hazreti İsa'ya inen vahiler değil de şu an mevcut olan kitaplardan bahsediyoruz.
Evet. Tabii. Yani bunlar bir çeşit bizim siyer kitaplarımız gibidir. Klasik siyer kitapları gibidir. Hazreti İsa'nın hikayesini bize anlatırlar. O yüzden bizim Kur'an'la karşılaştırmamak lazım dinleyicilerimiz arasından baktığımızda. Zünnar kelimesi üzerinde biraz durmak
lazım. Evet hocam, nedir zünnar?
Zünnar aslında bu bizde çok kullanılır. Hristiyanlar arasında bu kadar çok kullanılıyor mu bilmiyorum bu kelime ama. Zünnar şu, Hristiyanların bellerine bağladıkları bir kemerdir bu, bir kuşaktır. Ama sembolik bir anlamı vardır. O sembolik anlamı da ben belime sahibim demektir.
Evet.
Yani hani bizde biliyorsunuz bu önemli bir söz var Anadolu'da. Eline, beline, diline sahip ol. İşte bu beline kısmını ifade eden bir
sembolik
şeydir.
Sembolik bir şey var.
Evet. Aynı zamanda tabii geçmişte Müslümanların hükümran olduğu şehirlerde Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Mecusiler, putperest, tabiatçılar birlikte yaşıyorlardı.
Ayrılmaları.
Ve bir çeşit kimlik olarak kendi kimliklerini göstermek amacıyla zünnar beline bağlıyorlardı. Belinde zünnarı gördüğümüz insanlara da biz ne diyorduk? Hristiyan diyorduk. Böylece Hristiyan olduklar.
Hocam olsun. Namaz var mıydı?
Evet, namaz var. Zaten namaz bütün dinlerde var aslında. Evet. Sadece hani biraz sonra belki söyleyeceğiz ama bu mevcut Hristiyanlığın bizim iddiamıza göre mevcut Hristiyanlık aslında Hazreti İsa'nın insanları davet ettiği tevhid dininin aynısı değil. Hı hı. Bir çeşit Paulus'un aslında dinidir ve Paulus da benim kanaatime göre doğrusunu isterseniz biraz Yunan mitolojisinden de etkilenmiş bir durum söz konusudur. Yunan mitolojisindeki o Herkül neyse İsa aslında biraz Herkül'e dönüştürülmüştür. Hmm. Biraz sonra soracağız yani söyleyeceğiz. Biraz hızlı gitmem lazım o zaman. Namaz da var. İbadet var. Yani ibadetsiz din söz konusu değil. Bütün dinlerde ibadet vardır. Çünkü insanın aslında iyi olabilmesi Allah'ı bilmesiyle mümkündür. Ve Allah'la bir münasebet kurmasıyla mümkündür. Allah'la münasebet kurduğumuz takdirde işte ibadet dediğimiz şey karşımıza çıkıyor. Namaz karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bu adamların temel hilelerinden bir tanesi, özellikle Paulus'un temel hilelerinden bir tanesi şudur. Oradaki inancı karıştırmaya İsa Aleyhisselam'ın durumuyla başlıyor Paulus. Buradan size şeyler okuyayım. Hı. Mesela diyor ki, eğer İsa'nın himmeti olmasaydı ben o Yahudi padişahı öldürecekti diyor. Yani kurtulmasını Allah'tan değil İsa'dan biliyor. Yine aşağıya geliyoruz. Eğer İsa'nın ruhaniyeti imdat etmeseydi diye onu söyledik.
Ne kadar ince işliyor değil mi hocam?
Evet. Çok ince. Evet. Yani aslında evet biz bütün peygamberleri methederiz, bütün peygamberleri överiz. Lakin hemen burada söyleyelim yeri gelmişken Hazreti Peygamber de şöyle bir sözü var. Diyor ki Hristiyanların Hazreti İsa'yı ilahlaştırdığı gibi beni ilahlaştırmayın. Evet. Ben Abdullah'ın oğluyum. Kuru ekmek yiyen Abdullah'ın oğluyum. Allah'ın kuluyum ve elçisiyim. Yine Hazreti Peygamber'i methetmeye kalkan bir sahabe diyor ki Allah'ın elçisi ve kulu aramızda diyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber müdahale ediyor. Hayır diyor. Allah'ın kulu ve elçisi diyor. Hı. Önce kuluyum, sonra elçisiyim diyor. Yani bu ve burada aslında dinlerin temel şeylerinden, bozulmalarından, sebeplerinden bir tanesi peygamberlerin ve aslında ariflerin bir çeşit ilahlaştırılmasıdır. Çünkü şeyi karıştırdığınız zaman yani ilahı birden çoğalttığınız zaman, birden fazlalaştırdığınız zaman zaten zihin ve kalp ikircikleniyor. İkiye düşüyor, yani şirke düşüyor ve yani perişan oluyorsunuz. Ve yine burada o sözlerinden bir tanesi söyleyeyim. Tanrı'ya, İsa'ya şükrolsun ki. Mesela biz ne yaparız? Allah'a şükrederiz. Ama Hazreti Peygamber'e salavat getiririz.
Tabii.
Yani inceden inceye yaptığı temel şeylerden bir tanesi, bozmalardan bir tanesi, bu adamların temel bozmalarından bir tanesi, peygamberlik anlayışının ifsad edilmesidir. Evet. Peygamberlik anlayışının ifsad edilmesidir.
Ve halk da farkında bile değil.
Evet, doğru. Ve zaten giriş kısmında hemen söylüyordum Mevlana ne diyor? Zaten şeyin diyor, halkın diyor, taklitten başka bir şey yoktur ki diyor. O yüzden bizim özellikle ilahlıkla peygamberlik arasındaki farkı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peygamberlerin bir çeşit Allah'ın ortaklarıymış gibi bir hale getirilmesi zihnen bizi çok yanlışa sevk ederler. Ve Hazreti Peygamber'in de aslında Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da bütün peygamberlerin de duyduğu şey odur. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Bütün bu peygamberler ne diyorlar? Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hepsinin ortak cümlesidir. Ve tabi buradan aşağıya doğru geldiğimizde bir şeyden daha bahsediyor bu bölümde. O da sahabenin neye dikkat ettiğini de anlatıyor bize. Ne diyor orada? Bakın söyleyeyim size. Bunun için sahabe peygamberden azgın nefsin hilelerini sorardı. Nefis, ibadetlere ve candan gelen ihlasa hangi kötü niyetleri karıştırır?
Evet,
ve peygamberden ibadetlerin sevaplarını sormaz. Apaçık ayıp nedir diye sorarlar. Evet. Şimdi bakın bunu aslında psikolojik olarak da anlamamız lazım. Bu daha önce de söyledim, tekrar edeyim onu. Bu sözlerin bir sosyolojik tarafı vardır. Yani dış dünyaya açık yüzü vardır, bir de iç dünyaya yüzü. Bu peki bizim ibadetlerimize nasıl olur da iş karışır? Şöyle bir misal verelim size. Siz yolda gidiyorsunuz ve bir dilenci gördünüz. Sırf Allah rızası için o dilenciye bir para vermişseniz bundan sevap elde edersiniz. Hı hı. Ama insanlar beni görsünler ve benim ne kadar hayırsever birisi olduğumu düşünsünler diye para verirseniz
riyakarlık
yapmış olur. Başka bir şey söyleyeyim. Yani siz işte siyasi bir şeyiniz var, maksadınız var. 3 gün sonra siyasete soyunacaksınız. Ben hayırsever olayım diye insanlara yardım ediyorum. Görüneyim diye insanlara yardım ediyorsunuz. İşte bizim üzerinde duracağımız, burada Mevlana'nın bize öğütlediği şey budur. yapılan iyiliklere de kötülüğün bulaşmaması lazım. Hı hı. Çünkü bir sonraki dersimizde inşallah onun üzerinde duracak Mevlana zaten. Bu kötülükler üzerinde duracak. Bizim sadece bir işi yapıyor olmamız doğru da olmamızı gerektirmiyor. O işin ihlasla yapılması
tabii,
lazım. Başka bir niyet, kötü bir niyetimizin olmaksızın yapılması gerekiyor. Bu sebeple de biz sadece neyin sebep olduğunu bilmekle kifayet etmeyeceğiz. Aynı zamanda neyin ihlasla yapılabileceğini de öğrenmemiz gerekiyor.
Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.